bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Victoria, Kunu Thompson, Cah Yayınları 7. Basın, 1990. Türkçe'ye çeviren Behçet Necatigil. Okuyan Nurcan Canbaz. Doğa, Kunu Thompson'ın yapıtlarında romantik değildir. Bir gözlem konusu da değildir. Okur kendini hiçbir zaman doğanın karşısında ya da yanında bulmaz. Thompson'da doğa, insanoğlunun iç dünyasıdır. Turgenev ve Tolstoy gibi büyük Rus yazarları bile doğayı bu denli iç dünyaya indirememişlerdir. Ünlü denemeci Manis Terbir'in bu satırları Thompson'un aşka el alış biçimi içinde geçerlidir. Avrupa'da izlenimci yazın sanatının doruk noktalarından biri sayılan Victoria, bir yönüyle gerçek anlamda bir aşk romanıdır. Ayrıca tıpkı doğa gibi aşkı da mistik bir olgu diye almaktan kaçınan, bütün masalımsı öğelerine ve halk şarkılarını çağrıştıran şiirselliğine karşın, umutsuz bir sevgiyi çeşitli ölçütlerin ve olasılıkların süzgecinden geçirerek sergileyecek kadar da gerçekçi bir aşk romanıdır. Behçet Necatigil'in nefis çevresiyle dilimizdeki şiirini de bulan Victoria için yüzyılımızın en güzel aşk öykülerinden biri demek herhalde abartma olmayacaktır. Ahmet Cemal. 1. Değirmencinin oğlu dolaşıyor, düşler kuruyordu. Yüzü güneşten, rüzgardan kararmış, aklında bir sürü düşünce, 14'ünde güçlü, gürbüz bir delikanlıydı. Büyüyünce kibrit işçisi olmak istiyor, bu eşsiz ve tehlikeli işe girerse kimsenin elini sıkmaya cesaret edemeyeceğini, çünkü parmaklarının kükürt bulaşığı olacağını düşünüyordu. O zaman bu kokulu meslek onuruna arkadaşlarından göreceği saygı büyük olacaktı. Ormandaki kuşlarına bakıyordu. Hepsini bir bir tanıyor, yuvalarının yerlerini biliyor, çığırışlarından anlıyor, değişik seslenişlerle onlara karşılıklar veriyordu. Kaç kez bu kuşlara babasının değirmenindeki unlarla yaptığı hamur toprakları getirmişti. Yol boyunca bütün bu ağaçlar yakın dostlarıydı onun. Baharlarda öz sularını almış, kışları onlara karşı bir küçük baba olmuş, karlarını temizlemiş, dallarını doğrultmuştu. Hatta yukarıda ıssız granit ocağındaki taşları teker teker tanıyordu. Birçoğunu harfler, işaretler kazımış, onları bir rahibin cemaatinin düzene sokuşu gibi düzenlemişti. Bu eski granit ocağında çok garip şeyler olurdu. Yana saptı, dere kenarına indi. Değirmen işliyor, devce ve boğuk bir gürültüyle sarsılıyordu. Kendi kendine yüksek sesle konuşarak buralarda dolaşırdı hep. Her köpük sanki kendi küçücük hayatını yaşar, hakkında bir şeyler söylenebilecek bir ömür sürer. İşte orada kapağın önünde su birdenbire dikey aşağı dökülür, kurumaya asılmış parlak bir kumaşı andırırdı. Çağlayanın altındaki gölde balıklar olurdu. Elinde olta kaç kez orada durmuştu. Büyüyünce dalgıç olmak istiyordu. Evet, bunu istiyordu. O zaman bir geminin güvertesinden denize atlar, yabancı dünyalara, ülkelere inerdi. Oralarda kocaman tuhaf ormanlar dalgalanır, ta dipte mercanlardan bir şato olurdu. Pencerenin birinden prenses ona el eder, içeri gel derdi. Arka taraftan kendisini çığırdıklarını duydu. Babası Johannes diye sesleniyordu. Şatodan haber göndermişler. Çocuklarını kayıkla adaya götürecekmişsin. Hemen yola çıktı. Değirmencinin oğluna yeniden gün doğmuştu. Malikane yeşillikler içinde ufak bir şatoya benziyor, hatta ıssızlığıyla masallardaki sarayları andırıyordu. Duvarlarıyla çatısı, kemerli, pek çok pencereyle dolu, beyaz boyalı, ahşap bir konaktı bu. Yuvarlak kulesinde konuklar geldikçe bir bayrak dalgalanırdı. Herkes bu konağa şato diyordu. Konağın önü bir taraftan dar bir koya açılıyor, öte yanında büyük ormanlar uzanıyor, ta gerilerde birkaç köylü kulübesi görülüyordu. Johannes iskeleye vardı, çocukların kayabilmelerine yardım etti. Onları zaten tanıyordu. Şato sahibinin çocukları ve onların kentli arkadaşları. Hepsi de sularda pataçıka yürüyebilmek için ayaklarına uzun konçlu sağlam çizmeler geçirmişlerdi. Ama sandalet giymiş, üstelik daha 10 yaşındaki Victoria'yı adaya vardıklarında karaya kucakta taşımak gerekti. ''Seni ben taşıyayım mı?'' diye sordu Johannes. 14-15 yaşlarındaki bir kent çocuğu Otto, ''Olmaz, ben taşırım.'' diyerek kızı kucağına aldı. Johannes durdu. Kızın karaya yukarıya taşınmasına baktı. Teşekkür ettiğini duydu. Daha sonra Otto başını çevirip sen kayıyı beklet dedi. Nedir bu çocuğun adı? Johannes karşılığını verdi Victoria. Evet, kayıyı beklesin o. Johannes kıyıda kaldı. Ötekiler ellerinde sepetler, yumurta toplamaya adanın içlerine gidiyorlardı. Johannes bir an durdu düşündü. O da birlikte gitmek isterdi. Kayıyı karaya çekemezler miydi sanki? Çok mu ağır? Hiç de değil. Kayıyı kavradı, biraz yukarı aldı. Uzaklaşan çocukların gülüşüp konuştuklarını işitiyordu. Peki gidin hadi, güle güle. Ama niçin onu da götürmüyorlardı? Yuvaların yerlerini biliyordu. Onları oralara götürebilirdi. İçlerinde gagaları kıllı, yırtıcı kuşlar olan garip, gizli kaya uyukları biliyordu. Bir seferinde bir de kakım görmüştü. Kakım, dipnot, sansargillerden yazın esmer, kırmızı, kışın beyaz renkli, kürkü değerli, etçil hayvan. Kayığı yeniden suya sürdü. Adanın öte geçisine doğru kürek çekmeye başladı. Epeyce yol almıştı ki uzaktan bağırdılar. Geri dön, kuşları ürkütüyorsun. Sorar gibi size kakımın yerini göstersem diye karşılık verdi. Bekledi biraz. Yılan kovuklarında tüsüleyebiliriz. Kibrit var bende. Karşılık vermediler. O da kayıyı çark ettirip geldikleri yere döndü. Kayıyı karaya çekti. Büyüyünce sultandan bir ada satın almak, bu adaya kimseyi sokmamak istiyordu. Adasının kıyılarını bir gambot koruyacaktı. Köleleri gelecekler, efendimiz diyeceklerdi. Bir gemi kayalara oturdu. İçindeki gençler ölmek üzere. Karşılık verecekti. Ölsünler. Efendimiz yardım istiyorlar, kurtarabiliriz de. İçlerinde beyazlar giymiş bir de kadın var. Gürleyen bir sesle emredecekti. Kurtarın. Yıllarca sonra şatı çocuklarının hali gözlerinin önüne geliyordu. Victoria ayaklarına kapanıyor, kurtarıldıkları için teşekkür ediyordu. Bir şey değil, ben görevimi yaptım diye karşılık verecekti. Topraklarında istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz. Sonra onlara sarayın kapılarını açtıracak, ikramlarını altın tabaklar içinde yapacaktı. 300 esmer cariye bütün gece şarkı söyleyerek oynayacaklardı. Şatı çocukları adadan ayrılıp giderlerken Victoria olanaksız yapmayacaktı bunu. Kendini önünde yerlere atacak, kışkıracaktı. Çünkü Victoria kendisine aşık olacaktı. Bırakın da ben kalayım, geri çevirmeyin beni efendimiz, kulunuz köleniz olayım. Heyecandan ürpererek hızlı hızlı adanın içerilerine doğru yürümeye başladı. Evet, şatı çocuklarını kurtarmak istiyordum. Nereden belli şimdi yollarını şaşırmadıkları? Olur ya, Victoria iki kaya arasında sıkışmış da çıkamıyordur bir türlü. Yeterdi onu kurtarmak için bir kolunu uzatıvermesin. Yanlarına varınca çocuklar şaşırmış, ona baktılar. Kayıyı bırakıp da mı gelmişti? Kayıya bir şey olursa suçlu sensin dedi Otto. Size ahı duduların yerini göstereyim mi? Dedi Johannes. Çocuklarda derin bir sessizlik oldu. Victoria atıldı. Sahi mi? Hani nerede? Ama kentli çocuk hemen kendini topladı. Şimdi bununla uğraşamayız dedi. Ben midyelerin yerlerini de biliyorum dedi Johannes. Yeniden sessizlik. İçlerinde inci var mı diye sordu Otto. Ah ya varsa diye haykırdı Victoria. Johannes bunu bilmediğini ama midyelerin ileride beyaz kumların arasında olduğunu söyledi. Kayık ister dalmak gerek dedi. Önerisini alay alıp gülüştüler. Sen de bir dalgıca benziyorsun doğrusu dedi Otto. Johannes'in göğsü daralıyordu. İsterseniz tepeye çıkar denize bir kaya yuvarlarım dedi. Ne olacak yuvarlanınca? Hiç. Hani sanki seyredersiniz. Utanarak susuz Johannes. Sonra onlardan ayrı adanın öte ucunda yumurta aramaya koyuldu. Çocuklar yeniden kıyıda kayığın başında toplandıklarında Johannes'in yumurtaları hepsininkinden çoktu. Yumurtalarını kasketinde kollayarak taşıyordu. Bu kadar yumurtayı nasıl da buldun diye sordu kentli çocuk. Sevinmiş karşılık verdi Johannes. Yuvaların yerlerini bilirim ben. İşte hepsini seninkilerin yanına koyuyorum Victoria. Dur diye bağırdı Otto. Neden? Hep birden Otto'ya baktılar. Otto kaskete gösterdi sordu. Kasket temiz mi? Emin misin? Johannes tek ses söylemedi. Sevinci birden uçup gidivermişti. Elinde yumurtalar yavaş yavaş adanın içerilerine doğru yürümeye başladı. Ne oldu buna? Nereye gidiyor diye sordu Otto sabırsızlanarak. Nereye gidiyorsun Johannes diye seslendi. Peşinden koştu Victoria. Johannes durdu. Sakin karşılık verdi. Yumurtaları yuvalarına koyacağım. İkisi bir an bakıştılar. Öğleden sonra taş ocağına gidiyorum dedi Johannes. Victoria karşılık vermedi. Sana mağarayı gezdirirdim. İyi ama korkuyorum ben dedi Victoria. Çok karanlık demedin mi? Büyük üzüntüsüne karşın gülümsedi Johannes ve cesaretle karşılık verdi. Karanlık ama ben varım yanında. O eski granit ocağı öteden beri on yeriydi Johannes'in. Ora halkı onun orada kendi kendine konuşup bir şeyler yaptığını görmüşlerdi. Bazen papaz olur, tapınma oyun oynardı. Ocak çoktandır terk edilmişti. Şimdi taşların üstünde yosunlar yeşermiş, burguların, lağımların delikleri silinip kaybolmaya yüz tutmuştu. Olsun, değirmencinin oğlu gizli mağaranın içini bir düzene koymuş, özenli süslemişti. Dünyanın en yılmaz çetesi olan haydutların çetesi reisi sıfatıyla orada otururdu. Johannes bir gümüş çıngıra çalıyor, küçümencilik bir adam, takkesi elmas tokalı bir cüce, hoplayarak içeri giriyor. Bu uşaktır. Yerlere kadar eğiliyor, Prenses Victoria gelirse içeri alıyor Johannes. Cüce yeniden yerlere kadar eğilip kayboluyor. Johannes yumuşacık divanın üzerine rahatça uzanıyor, düşünmeye başlıyor. Victoria'yı buraya buyur edecek, önüne gümüş ve altın tabaklarda nefis yemekler çıkaracaktır. Bir odun yığını yalazlar içinde mağarayı aydınlatacak, mağaranın içerlek bir yerinde sırma işlemeli bir perde gerisinde prensesin yatağı hazırlanacak. 12 şövalye yatağın başucunda nöbet tutacaktır. Johannes kalktı, sürünerek mağaradan çıktı, çevreyi dinledi. İleride patika dalların yaprakların içinde bir çatırtı. Victoria diye seslendi. Geliyorum karşılığını aldı. Johannes Victoria'yı karşıladı. Korkuyorum bayağı dedi Victoria. Johannes onu silkti, karşılık verdi. Ben demin içerideydim, şimdi çıktım. Mağaraya girdiler. Johannes bir taşın üstünde kıza yer gösterdi. Bu taşa dev oturmuştu dedi. Aman söyleme, bir şey anlatma bana. Sen korkmadın mı? Yok, öyle ama dev tek gözlü demiştin hani, cinler tek gözlü olur. Johannes düşündü. İyi gözü vardı ya, biri görmüyordu. Bunu bana dev kendisi söyledi. Daha ne dedi? Dur aman anlatma. Yanında çalışıp çalışmayacağımı sordu. Razı olmadın ya, Tanrı korusun. Yo, razı olduğum gibi bir şey. Olmaz demedim. Delisin sen. Kayaları hapsedilmek mi istiyorsun? Bilmem, bu dünyada güzel bir yer değil pek. Sustular. Kentten bu olanlar geleli hep onların yanındasın dedi Johannes. Yine sustular. Johannes devam etti. Ama ben onların hepsinden daha kuvvetliyim. Seni daha iyi taşıyabilir, kayıktan daha kolay çıkarabilirim. Güveniyorum kendime. Tam bir saat seni havada tutabilirim bak. Johannes Victoria'yı kucaklayıp havaya kaldırdı. Kollarını Johannes'in boynuna doladı Victoria. Peki yeter artık. Johannes onu yere bıraktı. Öyle ama otu da kuvvetli dedi Victoria. Büyüklerle de dövüşmüş. Duraklayıp sordu Johannes. Büyüklerle mi? Evet büyüklerle, kentte. Sustular. Johannes düşünüyordu. Öyleyse sorun kalmadı dedi. Ben yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Demin yanında çalışacağım. Olmaz, çıldırdın mı? Dinle beni diye bağırdı Victoria. Benim için hepsi bir, karar verdim. Victoria bir çare düşünüyordu. Öyle ama yine gelecek mi bakalım? Johannes karşılık verdi. Gelecek. Victoria bir solukta buraya mı diye sordu. Evet. Victoria ayağa kalktı. Mağaranın ağzına doğru yürüdü. Gel çıkalım buradan daha iyi. Johannes kendisi sararmış. Acelesi yok dedi. Gece olmadan gelmez. Tam gece yarısı gelecek. Victoria yatıştı. Yine yerine oturmak istedi. Ama kendi kendisine yarattığı korku yenmek Johannes için kolay olmuyor. Mağarada durdukça kaygısı artıyordu. Mutlaka çıkmak istiyorsan dedi. Dışarıda üzerinde adın yazılı bir taş var. Sana onu gösterebilirim. Sürünerek mağaradan çıkıp taşı aradılar. Victoria taşı görünce mutluluk ve gurur duydu. Johannes duygulandı, ağlamaklı oldu. Ben buralardan gidersem bu taşı gördükçe beni hatırla dedi. Beni an. Evet elbette dedi Victoria. Ama yine dönüp gelirsin değil mi? Orasını Tanrı bilir. Hayır bir daha gelmem sanırım. Geri dönüyorlardı. Johannes ağladı ağlayacaktı. Hoşça kal dedi Victoria. Olmaz biraz daha götüreyim seni. Baştan salmak ister gibi bu derece duygusuz bir hoşça kal. Johannes'in yaralı göğründeki öfkeyi körüklemişti. Birden durdu. İçten bir heyecanla sana şunu söyleyeyim ki Victoria dedi. Johannes sana benim kadar iyi davranan bir başkasını bulamayacaksın. Bunu da bilmiş ol. Victoria karşı çıktı. Evet ama Otto da iyi çocuk. Konuşmadan birkaç adım daha attılar. Hiç merak etme. Ben çok şeyler kazanacağım. Yaptığıma karşılık ne alacağım biliyor musun? Hayır, ne alacaksın? Ülkenin yarısını. Hem bu kadar da değil. Sahi mi? Prensesi de alacağım. Victoria durdu. Doğru mu söylüyorsun? Elbette, dev kendi söyledi. Sustular. Victoria mırıldandı. Acaba nasıl bir kız? Merak etme, yeryüzündeki insanların en güzeli. Herkes de biliyor bunu. Ezilmiş, yenilmişti Victoria. Prensesi alacak mısın diye sordun. Evet karşılığını verdi Johannes. Öyle görünüyor. Sözlerinin Victoria'ya dokunduğunu görüp ekledi. Ama olur ya, döner gelirim belki. Yeryüzünü şöyle bir dolaşabilirim. Ne olur gelirken prensesi getirme diye yalvardı Victoria. Hem ne diye getireceksin? Evet, yalnız da gelebilirim. Söz veriyor musun? Elbette söz verebilirim. Hem bu yüzden ne diye tasalanıyorsun? Bunu kendine dert edeceğini ummam zaten. Böyle söyleme, dinle beni dedi Victoria. Ben onun seni benim kadar sevemeyeceğinden eminim. Johannes'in çocuk kalbi tatlı bir hazla ürperdi. Victoria'nın sözleri karşısında duyduğu sevinç ve utançtan yer yarılıp içine giresi geldi. Victoria'nın yüzüne bakmayı cesaret edemiyor, gözlerini başka yana çeviriyordu. Sonra yerden bir dal parçası aldı. Kabuğunu soydu. Dalı avcuna vurmaya koyuldu. Sonunda duyduğu şaşkınlıktan ıslık çalmaya başladı. Artık gitmeliyim dedi Johannes. Victoria güle güle dedi. Johannes'e elini uzattı. 2. Değirmencinin oğlu gurbete çıktı. Uzun zaman gurbette kaldı. Okula gitti. Birçok şeyler öğrendi. Büyüdü, boyattı. Güçlü, gürbüz bir genç oldu. Ayvet uyu bıyıkları çıktı. Uzaktı kent. Gidip gelmesi çok paraya bakıyordu. Tutumlu değirmenci yıllar yılı yaz kış oğlunu kentte yaşattı. Yıllar yılı oğlu okudu. Öğrenimini ilerletti. Johannes yetişmiş adam olmuş, 18-20 yaşlarını bulmuştu. Bir ilkbahar ikincisinde Johannes bir gemiden iskeleye çıktı. Yine o gemiyle şatonun oğlu tatil için evine döndüğünden şatoya bayrak çekilmiş. Genç bey için iskeleye araba yollanmıştı. Johannes şato sahibini, şato sahibinin karısını ve Victoria'yı selamladı. Victoria büyümüş, serpilmişti. Johannes'in selamını karşılıksız bıraktı. Johannes kasketini yine çıkardı ve Victoria'nın ağabeyine şunları sorduğunu duydu. Ditlef, bu selam veren kim? Ağabey karşılık verdi. Johannes, değirmencinin oğlu Johannes. Victoria Johannes'e bir daha baktı ama Johannes yeniden selam vermeye utandı. Derken araba hareket etti. Johannes yürüyerek evine gitti. Tanrım, ne hoş, ne minik yerdi bu oda. Johannes kapıdan içeri başını eğerek girebildi. Anasıyla babası dönüşünü kutlamak üzere onu içkiyle ağırladılar. Johannes büyük bir heyecan duydu. Her şey öyle duygulandırıcı, öyle hoştu ki. Anasıyla babası onu kır saçları ve sevecenlikleriyle karşılamışlardı. Oğullarına ardarda ellerini uzatmışlar, hoş geldin demişlerdi. Daha o akşam Johannes dolaşmaya çıktı. Her şeyi gözden geçirdi. Dayımene uğradı, taş ocağına gitti. Balıklı gölü gördü. Gönlünde bir hüzün, tanıdık kuşların ötüşlerini dinledi. Kuşlar ağaçlarda yuvalarını yapmışlardı. Ara sıra ormandaki büyük karınca yuvasına doğru uçuyorlardı. Karıncalar gitmiş, yuva bozulmuştu. Johannes yuvayı eşeledi. İçinde artık hayattan eser yoktu. Yoluna devam ederken şato sahibine ait ormanın en ikonu seyrelmiş olduğunu gördüm. Yabancılık duymuyorsun ya diye takıldı babası. Senin o eski ardıç kuşları duruyor mu yerlerinde? Çok şey değişmiş, çok orman seyrelmiş. Orman şato sahibinin diye karşılık verdi babası. Ağaçlarını saymak bize düşmez ki. Herkes paraya muhtaç ama şato sahibine daha fazlası gerek. Günler gelip geçiyordu. Tatlı ve güzel günler. Yalnızlıkla, çocukluk yıllarına ait yumuşacık anılarla. Gökyüzüne, toprağa, havaya, dağlara doğru geri çağrılışlarla dolu saatler. Şatoya giden yol boyunca yürüyordu. Sabahleyin bir yaban arısı sokmuş, üstü daha şişmişti. Birisine rastlayacak olursa selam verip hemen geçmeyi düşünüyordu. Kimseyi rastlamadı. Şato bahçesinde bir bayan gördü. Önünden geçerken bir reverans yapıp yürüdü. Şato sahibinin karısıydı bu. Eskiden şatonun önünden geçtikçe duyduğu kalp çarpıntısını yeniden duymuştum. Konağa, konağın sayısız pencerelerine, şato sahibinin egemen ve kibar kişiliğine karşı duyduğu saygı kanında eski gücüyle hala yaşıyordu. İskeleye giden yola saptı. Birdenbire karşısına Ditlef ve Victoria çıktılar. Canı sıkıldı. Peşlerinden geldiğini sanabilirlerdi. Hem sonra şişmişti dudağı. Adımlarını yavaşlattı. Yoluna devam etmekte bir duraksama geçirdiyse de yine yürüdü. Ta uzaktan onları selamladı. Yanlarından geçerken kasketini elinde tuttu. İki kardeş selamına sessizce karşılık verdiler. Ağır ağır yanından geçip gittiler. Victoria gözlerinin içine bakmış, yüz çizgilerinde hafif bir değişiklik olmuştu. Johannes yoluna devam etti. İskeleye indi. Bir tedirginlikle sarılmış, adımlarına bir sinirlilik eklenmişti. Tanrım, Victoria ne kadar da boylanmış, serpilip büyümüş, eskisinden çok daha güzel olmuştu. Kaşları burnunun üstünde birleşiyordu sanki. Bu kaşlar iki zarif kadife çizgisi gibiydiler. Gözlerinin rengi koyulaşmıştı, koyu mavi. Evine dönerken şato bahçesinin çok uzağından dolaşıp ormanın içine sürüp giden bir yola saptı. Şatodaki gençleri izlediği söylensin istemiyordum. Küçük bir tepeye çıkarak bir kaya buldu. Üzerine oturdu. Kuşlar vahşi ve coşkun bir ezgi tutturmuşlardı. Birbirlerini çağırıyor, arıyor, gagalarını dal parçaları sağ sol uçuşuyorlardı. Balgın bir toprak kokusu, filizlenmiş yaprak, ağaç kokuları havayı doldurmuştu. Johannes bilmeden Victoria'nın yolu üstüne çıkmıştı. Tam karşıdan kendisine doğru geliyordu Victoria. Johannes çaresiz bir öfkeyle sarsıldı. Uzaklarda olmak istiyordu. Şimdi artık kesin olarak kendisini izlediğini sanacaktı. Victoria yine selam versin miydi? Başını çevirip başka yana da bakabilirdi. Hem soru dudağı da çişmişti madem. Ama Victoria eni konu yaklaşmıştı ki Johannes ayağa kalkıp kasketini çıkardı. Gülümsedi Victoria ve başıyla selam verdi. İyi akşamlar, yurdunuza hoş geldiniz dedi Victoria. Dudaklarında yine hafif bir titreyiş belir gibi olduysa da çarçabuk kendini toplayıvermişti. Biraz garip görünür ama burada sana rastlayacağımı bilmiyordum dedi Johannes. Nereden bilecektiniz diye karşılık verdi Victoria. Aklımı esti bu yoldan gideyim dedim. Ah ne kötü, Victoria ile sen diye konuşmuştum. Burada ne kadar kalacaksınız diye sordu Victoria. Tatil sonuna kadar. Johannes güçlükle karşılık verebilmiş, Victoria birdenbire ona kendisinden çok uzaklarda gibi görünmüştü. Öyleydi de. Johannes'le niçin konuşuyordu peki?